Neyse, adımız yemekleri
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Diliyoruz başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. İşte hayatın sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. TRT geleneğindeki en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü hayatın seslerine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü hayatın seslerini siz sevgili dinleyenlerimiz için. Yayınımızı sevgili Cihan Aktepe sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi 15.55'e dek birlikte olalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlerle program boyunca iletişime geçebileceğiniz telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Sen geçer.
Dünya bir hazine.
Hayatın Sesleri Başkent'te Dünya Bir Hazine köşemizle devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla sizleri tanıştıralım. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nizamettin Kazancı ile birlikteyiz. Merhabalar hocam.
Merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün yine çok önemli bir sorundan söz edeceğiz. Çölleşme ve yoksullukla mücadele günü, yanılmıyorsam evet. 17 Haziran. Şimdi dünyada her yıl milyonlarca hektar alan çölleşiyor ne yazık ki. Yine milyonlarca insan çöl ve çöl benzeri yerlerde açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Nedir boyutlar? Neden bu kadar çok çölleşme yaşıyoruz?
Evet. Eğer bir dünya haritası alıp önümüze koyarsak iklim kuşaklarına göre, dünyanın bazı kısımlarının, özellikle kıtalarının içlerinin aşırı kurak, yani çöl olduklarını evet. görürüz. Bu o bölgelerin coğrafik yapısının doğal sonuçlarıdır. Aslında çölleşme insan açısından bir tanım. İklimler içerisinde çöl demek doğru değil, aşırı kuraklık var. İklim esas itibariyle sıcaklık ve yağışın bir fonksiyonu. Yağışın az olduğu yerler, eğer yıllık olarak 200 milimetrenin altına düştüyse herhangi bir yerde, bu bölgelere yağış akıtlığı çeken, azlığı çeken, dolayısıyla çölleşmiş bölgeler diyoruz. 50 milimetreden daha azsa burası yaşamın neredeyse imkansız olduğu aşırı sıcak veya aşırı kurak yerler. Böyle yerlerin maalesef günümüzde miktarı gittikçe artıyor.
Artıyor.
Bu artma maalesef iklim değişikliğinin sonuçları.
İklim değişikliği artı insan etkisi.
Hatta
bunların ortak etkisi de diyebiliriz.
Aslında şöyle demek lazım. Bugün ki bilgilerimize göre günümüzden geriye doğru 1 milyar yıla kadar geçen süre içerisinde dünyanın geçmiş iklimini biz biliyoruz. Tarihlendirilmiş bir vaziyette ve pek çok iklim değişiklikleri olmuştur. Şunu söyleyelim, yani iklim değişikliği olağan bir durumdur. Olağan olmayan durum, insan etkisiyle iklim değişikliklerinin hızlandırılmış olmasıdır. İnsan katkısıyla olan iklim değişikliklerdir. Dolayısıyla çölleşme insan etkisiyle daha hızlı bir şekilde maalesef gelişiyor. Daha da kötüsü, bizi ilgilendiren tarafı, yapılan global ölçekli modellere göre iklim değişikliğinin en fazla kutuplar, ama ikinci sırada o Akdeniz bölgesi ve Türkiye'nin bulunduğu Orta Doğu bölgesi etkilenecek.
Evet, ama ülkemiz için gerçek anlamda bir çöl yok. Galiba,
şu anda ülkemizde çöl yok ama çölleşme sorunu var.
Hı hı.
Çölleşme giderek su kıtlığı anlamında kullanıyoruz artık. Gerçekten Türkiye'de belli bir çölümüz yok.
Hı hı.
Ama çölleşme su azlığı, su kıtlığı çeken bir yer demek. Eğer herhangi bir bölgede kişi başına bir yılda düşen su miktarı 1000 metreküpün altındaysa, o bölgedeki su kıtlığı çekiliyor demektir. Türkiye bu ölçüye esas alınırsa su kıtlığı çeken bölgeler.
Evet.
Ama bu bölgenin, Türkiye'nin tabii Karadeniz bölgesi farklı, Akdeniz bölgesi farklı, Doğu Anadolu bölgesi farklı, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Hı hı. Bu su kıtlığını biz en çok İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görüyoruz. Bu sebeple su kıtlığı oralarda giderek de kendini göstereceği için o bölgeler için çölleşme tehlikesi var diyoruz.
Evet. Şimdi tabii çölleşme ve kuraklıkla bir mücadele sözleşmesi yapıldı. Nedir bu sözleşmenin evet. kapsamı? Bizi neresinden kapsar acaba?
Evet. Efendim, Türkiye'de bu konularda bir hayli bilgi birikimi var. Öncelikle o sözleşmeye gelmeden önce Türkiye'nin çok uzun yıllardan beri devam eden çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğümüz var.
Evet.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve üniversiteler, birçok kamu kurumları iklim değişikliği modelleri yapıyor. Ve çölleşmeyle mücadele sözleşmesi yakın zamanda iklim değişikliğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan bir global anlayış. UNESCO Türkiye Milli Komitesi olarak biz bunlar hakkında yaygınlaşması için de çaba sarf ediyoruz, Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi olarak da. Öncesinde de bilgi bilemeyiz var. Su azlığına dikkat çekmek zorundayız. Çölleşmenin hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor ve özellikle Afrika ülkelerinde bu kendini şu anda zaten göstermiş konuda. Şöyle diyelim, iklim değişikliğinin birçok sonuçları var. Bu sonuçlardan bir tanesi kuraklık. Ama kuraklığı daha kötüsü çölleşme. Kuraklıkla beraber gelişen bir husus erozyon, toprak kaybı, orman yangınları, toz fırtınaları, göçler, hatta bir yerlerde çıkan bölgesel savaşlar, iç savaşlar bile bu açlığa bağlı olarak gelişiyor. Ama doğrudan açlık olarak kendini göstermiyor. Bu konularda ki çölleşmeyle mücadele sözleşmesi, Türkiye buna taraf. 2016'da bunun toplantısı Türkiye'de yapıldı. Bu konuda büyük bilgi birikimimiz var.
Neler konuşuldu örneğin o toplantıda? Bu, mücadele amaçlı konuşmalar da vardı tabii ki.
Kesinlikle mücadele amaçlı olarak bir kişisel olarak yapacaklarımız, toplumsal olarak yapacaklarımız, bir de global ölçekte yapılacaklar var. Global ölçekte yapılacaklar iklim değişikliğine sebep olan atmosfere salınan karbon bileşimli gazların azaltılması konusundaki çalışmalar. Ülke bazında yapılacak çalışmalarsa farkındalığın ve uyumun artırılması için halk eğitimi çalışmalarıdır. Mesela yeşil enerjiye geçmek, mesela atıkların daha isabetli kullanımı, atıkların dönüşümünü kullanmak.
Onunla ilgili bir takım çabaları görebiliyoruz tabii, en
var,
azından.
Ülkemizde
evet.
Bu konuda.
Ama yeşil enerjiden biraz söz edelim isterseniz.
Yeşil enerji evinizi kendi kendinize ısıtacağız. Mesela yer ısısından istifade ederek daha az yakıt tüketmenizi sağlayacak. Mesela soba yakmayacaksınız ya da kömür yakmayacaksınız, doğalgaz yakmayacaksınız veya tabii. Bunu azaltacaksınız, bunu azaltma çabaları. Yağmur suları boşa gitmeyecek, onları toplayacaksınız ya da çatınız sizi içeriye ısıtmak için onu nedir onu tekrar soğutmak için, ısıdan çatıdan soğutmak için klima kullanmayacaksınız. Çatınıza güneş panelleri koyup elektrik enerjisi elde edip klimanızı o elektrik güneş panelleri halinde ısıtacaksınız. Bunun gibi akıllı
suyu da öyle kullanmak var.
Evet. Bunlar tabii gelişen teknolojiyle yaygınlaşacak. Şu anda bir kısmı pilot çalışmalar halinde yaygınlaştırılmış değil ama en azından farkındalık sağlaması açısından önemli bu konuların. En önemlilerden bir tanesi bizim için suların itinalı bir şekilde kullanılmasıdır.
Evet. Tabii iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar da var sanıyorum, değil mi?
Çok var. Çok var. İklim değişikliğiyle dünya ölçeğinde yapılan çalışmalar, hükümetler arası iklim paneli çalışmaları, araştırmalar, modellemeler var. Ülkemizdeki kamu kurumlarında ve üniversitelerdeki bilgi birikimi dünyadakinin gerisinde değil. Sorun karar vericilerin bu bilimsel araştırma sonuçlarına göre yasa yönetmelikleri, düzenlemeleri, halkımızın da buna uyum sağlayabilmesidir.
İşte en önemli kısım da o galiba.
Burası bizim UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak ve bütün sivil toplum kuruluşları olarak çabamız bu farkındalığı yaratmaktır.
Evet.
Aksi halde gelecekte biz şu anda durumumuzu kurtarmış olsak bile gelecekte çocuklarımız, gelecek nesiller büyük sıkıntı çekebilirler.
Evet, tehdit altındalar diyorsunuz. Peki şimdi sanıyorum toplantılardan birinde 2019 hedefleri konuldu. Bu konuda da hedefler neler evet. acaba? Hangi toplantıdaydı o 2030 hedefleri?
2030 bu dünyanın iyiye gidişini hızlandırmak için aslında 1998'de alınan kararlarla 2000-2015 arasında global hedefler veya milenyum hedefleri diye 8 hedef konuldu. Açlığa son, yoksulluğa son. 15 yılın sonunda 2015'e gelindiğinde bu hedeflerin bütünüyle ulaşılamamış olsa da önemli bir farkındalık sağlandığı görüldü ve 2015'te 2030 hedefleri açıklandı. 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri 17 tane. Bunun içerisinde bu 17 temel hedefin yaklaşık 15 tanesi iklim değişikliği ile alakalı. İklimle doğrudan veya dolaylı bağlantılı eğitim, açlığa son, yoksulluğa son, yaşanabilir şehirler gibi birçokları var. Burada getirdim, burada önümüzde
evet.
burada. Zaten bunlardan bir tanesi doğrudan iklim değişikliği hedeflerden bir tanesi. Bizi burada ilgilendiren husus iklim değişikliği konularının gündelik hayatımızda yer almasını sağlayabilmek.
Hı hı.
Şu anda birçok türlerin yok olması söz konusu. Bir başka de işte iklim değişikliği aslında canlı yaşamından öte ekonomik bir sorun.
Evet, sudaki yaşamdan karasal yaşama kadar
her şey var. Bunun içerisinde yapılan TARSEM denen bir modellememiz var. Tarımda bir modelleme işi yapıldı. Daha doğrusu iklim değişikliğinin tarıma etkisi konulunda evet. bir modelleme çalışması yapıldı. Bu modelleme çalışmalarında esas olarak iyim senaryo, kötü senaryo, iyimser olan da kesin olan şu ki önüm 2080'e kadar sıcaklıklar artacak. Eğer 2 ile 3 derece arasındaki bir alanda artsa bile.
Bu bile çok önemli.
Bu tabii çok önemli. 2020'de 2.6 milyar liralık tarımda kayıp olacak.
Ya.
Tarımda kayıp.
2 derecelik bir artış bile nelere kaybına sebep olacak.
Eğer kötü bir senaryoya bakarsak hemen 2020'de yakın yani şurada 3 sene evet. sonra bu 5 milyar liraya ulaşacak. Sadece tarımda tabii ki turizme etkisi var bunun. Sanayiye etkisi var.
Ekonomiye etkisi var.
Yani dolayısıyla evet. iklim değişikliği doğrudan kişiler farkına varsın veya varmasın fiyatların artması demek olacak. İthalatın artması demek olacak. Çünkü evet. tüketim maddelerden vazgeçmiyoruz. Bunları sağlamak için daha çok para harcayacağız. Çünkü bunları yeterince üretemeyeceğiz demektir.
Evet.
Bu bakımdan iklim değişikliği ve onun sonucu olan çölleşme insanların dikkatini çekmeli.
Evet, ciddi bir tehdit oluşturuyor diyorsunuz. Peki sizin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi olarak da daha farklı çalışmalarınız vardır tabii ki ülkemiz için.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun genel olarak görevi uluslararası düzeyde oluşmuş fikirleri, bilgi birikimlerini derleyip ülke şartlarına göre sentezini yapıp hükümete ve kamuya danışmanlık yapmaktır. Onun belirlediği çerçevede aynı şekilde UNESCO Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi de bunu yapmak zorunda. Çok sayıda projeler var. Fen bilimleri ağırlıklı, doğa bilimleri ağırlıklı, doğa koruma, okyanuslar, iklim değişikliğinden başka tsunami, doğal afetler gibi konularda ki uluslararası bilgi birikimini biz kendi kamuoyumuzda aktarmak, yurt içinde birikmiş bilgi birikimini de UNESCO vasıtasıyla dünyaya iletmek durumundayız. Dolayısıyla bizim çalışmalarımız esas itibariyle farkındalık yaratma yönünde oluyor. Kamuoyunun bize kulak vermesini diliyoruz.
Evet, biz de katılıyoruz bu güzel dileklerinize. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ciddi bir tehdit. Dolayısıyla farkındalık bireyden başlıyor. Bu farkındalığın artarak devam etmesi dileğiyle size çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun efendim, geldiğiniz için.
Ben de size teşekkür ediyorum bu fırsattan dolayı. Umarım açıklamalarımız anlaşılır olmuştur.
Elbette, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nizamettin Kazancı ile birlikteydik Dünya Bir Hazine köşemizde. Hocamıza tekrar teşekkür ederken yeniden müziğe dönüyoruz.
Gece sen uyurken ismini fısıldadım ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım. Dün gece sen uyurken çiçeklere su ve insanların korkunç öykülerini anlattım onlara. Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana. İşte bu yüzden, sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana. Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için, seni bu denli yıktıkları için, yaşamımın gizini vereceğim sana. Destina.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki şimdiki konuğumuz Malatya'dan sevgili Esra Şahin. Merhaba, hoş geldiniz diyorum hoş öncelikle. Evet, Esra Şahin Kum Saati adlı bir kitap çıkarmış. Hem bununla ilgili konuşacağız hem de Esra Şahin'i önce biz bir tanımak istiyoruz. Kar taneleri gibidir hayat, sen farkında olmadan akıp gider zaman. Evet, Kum Saati kitabın adı da. Şimdi birazcık Esra Şahin'i tanıyalım, sonra da kitabın detaylarına girelim.
Evet, Malatya Yazıhan ilçesinde dünyaya geldim. Eğitim şartlarının zor olmasına rağmen, görme sıkıntım olmasına rağmen hayatta hiçbir zaman olumsuz düşünmedim. Düşünmüyorum da. Babamı küçük yaşta kaybettim.
Allah rahmet eylesin.
Küçük yaşta kaybetmenin zorluğu da vardı. Görme sıkıntısındaki en büyük şey okumam oldu. Okurken arkadaş çevresi falan filan, yani bu çok olumsuz
etkileyenler oldu. Şimdi görme sıkıntısı derken onu birazcık açalım.
Şu şekil, mesela bir örnek vereyim. Lisedeyken hiç unutmuyorum, geometri öğretmenim beni en ön sıradan alıp en arka sıraya koymuştu. O gün de sınav sorularını verdi. Yani bu bir görme engelli için veya bir engelli için çok zor bir durumdur.
O zaman da yaşadığın bir sorundu. Bilerek mi arkaya oturdu?
Evet, bilerek arkaya koydu. Hı-hı. Ondan sonra ben dedim ki hayatta hiçbir zaman değil öğretmenler, değil karşıma dikilen dimdik kayalar. Ben her şeye rağmen o kayaları, o öğretmenleri geçip bu okulu bitireceğim. Dediğim laf buydu. Ve yıl sonu olduğunda tek zayıf dersim geometriydi. Sonra geometri dersi duran çok
iyi. Tabii şimdi öğretmene karşı bir gönül kırıklığı vardı. Öğretmeni sevmek de o dersin başarısında çok büyük etken.
Evet.
Şimdi bir görme engelin var. Ama bu gönül gözünüzle görmenize engel olmamış ve bir kitap çıkarmışsınız. Kum Saati adını taşıyan kitap. Şimdi bir şiir kitabı bu. Evet. Bu şiire ve şiir yazmaya ne zaman başladınız diye sormak istiyorum.
Şiir yazmaya ne zaman başladım? Şiir yazma vesilem edebiyat öğretmenim, lisedeki edebiyat öğretmenim.
İşte bir öğretmen böyle bir şey yaşatırken bir öğretmen de sevmeye değil mi? Güzel duygular uyandırmaya
öğretmenim
başlamış.
Öğretmenim yazmama vesile oldu. Daha çok bir yarışmayla başlamıştı şiir dönemim.
Tahtaya kaç yaşlarındaydınız
9.
o zaman?
Sınıf.
9. sınıf.
Ben Güle Sevdalıyım. Şiirle Türkiye üçüncüsü olmuştum o zaman.
Hangi yarışmaydı?
Peygamber Efendimiz'e kutlu doğum haftası.
Dolayısıyla yapılan bir yarışma. Malatya'da yapıldı.
Evet.
O şiiri okuyabilir miyiz? Aklımızda mı o ödül aldığımız şiiri?
Ben Güle Sevdalıyım şiirim burada.
Bir dakika. Kum Saati kitabının içerisinde yer alan bir şiir.
Ben Güle Sevdalıyım. Ben Güle Sevdalıyım. Nur saçılmış topraklarda bir bulut tek başına. Nereye giderse bir ana, bulut da giderdi peşi sıra. Abdullah dua etmiş, Amine avuç açmış. O severdi onları. Zaman 571 yılındaydı. Gökyüzünden bir bulut dolaşırdı tek başına. İnanan pek az kalmıştı Allah'ın varlığına. Putlar ilah olmuştu, insanlar kudurmuştu. Mekke'nin toprakları bebek cesediyle dolmuştu. Gökyüzündeki bulut her şeyi görür oldu. Kadınlar köre olmuş, çocuklar ölüyordu. 2 ay vardı Nur'a. Abdullah'ı aldı yanına. Amine emanetti yalnız gezen buluta. Bir gece ay sallandı, yer yerinden oynadı. Amine sancılandı, ateş bile yanmadı. Nur doldu bütün alem. Secdede 72 bin evren. Putlar idi yıkılıp devrilen. Muhammed'di bu gelen.
Evet, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Ne güzel dile getirmişsiniz. Sizi kutluyoruz gerçekten. Kaç şiir var Kum Saati'nde?
Kum Saati'ne ben gönderdiğim şiir 150 idi ama hepsini herhalde dahil etmemişler. Ben de tam bir inceleme fırsatım olmadı henüz.
Orada benim dikkatimi çeken, aslında hepsi birbirinden güzel tabii ama aslında hepimiz engelliyiz diye başlayan bir şiir
dünya
var.
Dünya birincisi olduğum şiirdir. Japonya'da 136 ülkenin katılımıyla yarışmaya girmiştim. Aslında
ne yarışmasıydı bu?
Mayıs ayında Engelliler Haftası'na yapılan bir yarışmaydı.
Kaç kişi katılmıştı?
136 ülke katılmıştı.
136 ülke. Peki evet. Türkiye'den?
Bir kişi seçtiler.
Bir kişi. Bir kişi. Sizin 80. şiirinizde o da öyle mi?
Evet.
Aslında hepimiz engelliyiz.
Evet. Hiç umudum yoktu. Yani şiirin birinci olacağından falan hiç umudum yoktu. Bir gün bir maille birinci olduğumu öğrendim ve ben nasıl sevindiğimi, mutlu olduğumu hiç kimseye anlatamadım. Ağlamaktan böyle kendi içime kapandım. Millet haykırır sevgisine falan ama ben tam tersi etkiyle içime kapandım. Benim hani buradaki şiirim birinci olmuş olmamış bu hiç umurumda değil. Hiç değil. İnsanların yüreğine dokunan kelimelerim olsun.
Evet, ama burada gerçekten yüreğe dokunan kelimeler var. Paylaşalım mı şiiri?
Evet.
Ben de ilk kez okuyacağım gerçi ama şöyle bir baktım çünkü girmeden önce. Aslında hepimiz engelliyiz. İnsanın içinde olmasın engel. Gönül gözü ne dağ ne ova dinler. Şu minik yüreğim alemi gezer. Senin örümcek fikrine olamaz engel. Unutma, sen de bir gün bir bedel ödersin hayata. Fikrinden dön gel. Ne alın yazısı ne de bir kader. İnsanın özü değil mi dünyaya engel? Hangimiz diğerinden üstünüz söyle. Mal mülk dediğin nefsine çare. Gönül gözün geçsin iki göz yerine. Servetin yeter mi kesilecek olsa eline? Bu çağ, bu devir onu götürür. Hak ne verirse hayırlı verir. Bir uzvun yokluğu bin nasihat verir. İçinde değilse engel, o sana ders verir. Kimi kör, kimi topal, hiç belli olmaz. Kim öle, kim kala, kul karar kılmaz. Engelli diye hor görme kimseyi. Sen de bir adaysın, ruhun bile duymaz. Dünya bir gök kuşağı olsun ne olur. Herkes bir renk olsa, mavi kim olur? Siyahın yanında beyaz da olur, kırmızı olmadan yeşil mi olur? Sarıysa güneş, toprak ne olur? Bırak da bütün renkler kucaklaşsın. Sen de bir halka ol gel ne olur. Engelimiz tek aslında bizim. Kimsesizlik değil bencilliğimizin. Egonun, nefretin yenildiği gün sevginin resmidir bu aşk hepimizin. Ne önemi kalır o zaman engelimizin? Kalemine yüreğine sağlık ama ben senin yazdığın gibi ifade edemedim diye düşünüyorum.
Çok güzel.
Gerçekten çok güzel yazmışsın. Daha ne yüreğe dokunan şiirler var kim bilir bu kum saatinde. Başka ödüllü şiirler var mı?
Ödüllü şiir Ayşegül Öğretmen var. Ayşegül
o
Öğretmen.
Nereden ödüllü?
O da Türkiye çapında yapılan Öğretmenler Günü'nde yapılan bir yarışmaydı. Matematik öğretmenime yazdığım bir şiirdir.
Ne güzel.
Onunla da Türkiye birinciliği. Yani birçok ödül aldım ama
yine... Şiir yazmak bir duygu işi tabii ki değil mi?
Evet.
Duygular çok yoğun yaşanacak ki onlar kalemle yani kağıda dökülebilsin.
Yani duygu zaten en büyük duygu babamdır. Babamın acı küçük yaşta kaybetmemin duygusu çoktur. Yani işte bir de görme engelli olunca olur olmadık arkadaşlar tarafından dışlanıyorsun. Bu da çok etkiliyor. Artık hiçbir şeyi kimsenin yüzüne karşı söyleyemediğinde kaleme döküyorsun. Bu da şiir yazıyorsun. İşte ben şu anda yazdığım eserleri söyleyeyim. Şiir kitabı yazdım, çıkardım. Şu an tiyatro eseriyle uğraşıyorum. Aynı zamanda tiyatroda yazıyorum. Proje yapıyorum aynı zamanda.
Ne güzel.
Birçok projelere imza attım. Şu anda Türkiye çapında başlattığım bir proje. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Doktor Özlem Vuran kanser hastalığını yenen doktordur. Özlem Hanım'la beraber illere gidip oradaki illerde de işte iki tane doktorla bir tiyatro bir de şiirlerle bir etkinlik yaparak insanlara bir şeyler kazandırmayı planlıyoruz. Şu ana kadar Malatya, Diyarbakır, İzmir. Malatya ve Diyarbakır biraz son anda gelişen bir olay olduğu için çok şey olmadı, katılım olmadı ancak yine de 3 gün içinde düzenlenen programa her birine de en az 150 kişi katılım sağlamıştı.
Ne güzel.
İzmir'de 3300 kişi katılım sağladı. İzmir'deki programda ben kapının önüne bir kutu koydum. Kutunun içine 2800 tane sigara bırakıldı. Bu da benim için çok mutlu edici. Yani insanlara bir şeyler verebilmek, bir mesaj verebilmek.
Sigarayı bıraktırma kampanyası gibi bir şey oldu yani.
Yani evet, kanserin en büyük nedenlerinden biri sigaradır sigara zaten.
Evet, evet. Ve bir giriş cümlenizle bitirelim istiyoruz, evet, bu bölümü sevgili Esra Şahin. Hayatı sayfalara yazacağım, olmadığı insanları anlatacağım. Belki gülecekler, belki de dalga geçecekler, biliyorum. Yaşadıkça anlayacaklar ve öğrenecekler. Beni anlamasalar da ben anlatacağım. Bir dikili taş kalacağım. Sayfalarda yazacağım annemi, babamı, sevdiğimi.
Tatil geldiği zaman ağlarım ben, inan. Gidiyorsun işte, arkana bakmadan. Nasıl geçer bu yaz, ne olur bana ya. Gitme, gel Eylül'de gel, Eylül'de gel, Eylül'de gel. Yolu sensiz, ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün, İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken, adını anarken. Bekletme ne olur, gelmek zaman iken. Yok yok yok, gitme gitme, gel Eylül'de gel. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Epeyce şaşırtıcı başlamıştı güne. Sabah bir telaş bir telaş hazırlandıktan sonra otobüs durağına bile koşturdu hatta. Yılların alışkanlığı vardı tabii. Kolay değildi yeni durumuna uyum sağlamak. Hele bir de takvimlerle arası bozuk olunca. Yıllardır bir hafta başı ya da hafta içi olduğunu bilirdi, bir de hafta sonu olduğunu. Bunun için de takvime bakmasına gerek yoktu. İnsanları, hayatı şöyle üstün körü izlemesi yetiyordu. Birileri sabahın erken saatlerinde sanki bakışları görünmez bir noktaya zincirlenmiş gibi kimseciklerin yüzüne bakmadan pür telaş adımlarla bir yerlere koşturuyorsa bilirdi ki hafta başıdır. Bir başka günün aynı saatlerinde adımlar nispeten sakinleşmekle beraber koşuşturmalar hala sürüyorsa hafta içi günlerden birinde olduğunu anlardı. Hafta sonları ise malum, neredeyse incin top oynardı sabahın o erken saatlerinde. Tek tük tanıdık yüzle karşılaşırdı insan. Fırından taze çıkmış ve sıcacık ekmeğin tutkunu erkencilerdense. Bütün bunları çok iyi biliyordu. Çünkü yıllarca kurulu ve saniye şaşmaz bir saat gibi hep aynı tempoyla ve hep aynı güzergahta dönüp durmuştu onun akrebiyle yelkovanı. Ve döne döne getirmişti işte emeklilik çağını. İşte bu sabah da erkenden uyandı, perdeyi biraz araladı ve gördü ki haftanın pür telaş adımlar zamanı, yani hafta başı. Saate baktı, 8:15 vardı. Aldı mı yüreğini bir telaş, 8 otobüsünü kaçırırsa gittikçe yoğunlaşan trafikte en iyi ihtimalle 1,5 saatte varırdı iş yerine. Bu da kapıdan girdiği anda müdürünün günaydın sözüyle değil, geç kaldınız Hasan Bey bakışlarıyla karşılanacağı anlamına gelirdi. Ev halkının şaşkın bakışları arasında ama o bakışların farkına bile varmadan telaşla giyinip hazırlanışı, biraz da mizah unsuru içeren ve görülecek bir manzaraydı doğrusu. İşe geç kalacağım endişesiyle ev halkına alışılageldik, bir akşama görüşürüz deyip kapıdan çıktığı gibi koştu durağa. Otobüsü beklerken farkına vardı olup bitenin. İşe yetişmesine gerek yoktu ki. Artık bir işi yoktu çünkü. Daha doğrusu artık bir emekçi değil, emekliydi. Eskilerin mütekaid dediklerinden biriydi. Evden çıkıp bir solukta vardığı duraktan tekrar eve dönünceye kadar düşünüp durdu. Şimdi ne yapacaktı? Yıllar süren mesaisinin zamanda bıraktığı boşluğu nasıl dolduracaktı? Artık işe yaramaz biri olmadığını biliyordu ama neden bunun aksini hissediyordu? Sağlığı, gücü, kuvveti yerindeydi oysa. Öyleyse, yok hayır, böyle sürdüremezdi hayatını. Bir biçimde kurtulmalıydı bu boşluk duygusundan. Kendisini büsbütün teslim almadan. Zili çaldı, kapı açıldı. Ev halkı ve onların şaşkın bakışları karşısındaydı. Kısa bir süre sonra biraz da hüzünle baktı onlara. Başını hay Allah dercesine iki yana sallarken yıllardır selamı sabahı kestiği takvime ilişti bakışları. Tek taraflı dargınlığını affettirmek ister gibi mahcup bir tebessüm kapladı yüzünü. Zaman her şeyden ve herkesten bağımsız kendince dokunuyordu hayatı sonuçta. Kah pür telaş, kah ağır aksak adımların ritminde akıp geçiyordu yıllar. Takvimlerden haberi olsa da olmasa da.
Zalim aynalar, kimi geçiyor yıllar. Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş, yürek bin pişman. Bundan böyle bana meyler dost, geceler düşman. Hani
sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlerden bugünlük bu kadar. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Sevgili Cihan Aktepe yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Geçiyor yıllar, bana küsmüş yüzüme gülmez zalim aynalar. Kimimiz yorgun, kimimiz vurgun, kimimiz yankar. Acı geçiyor yıllar, vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş, yürek bin pişman. Bundan böyle bana meyler dost, geceler düşman. Hani haberin yok mu? Geçiyor.
yemekleri.
Hayatın sesleri.